Ayrım 4.
Nasıl mı? Asları olan küçük memurları merdivenlerde selamda bekletip makam odalarına çakayla girerler. Onlara işi düşen insanların en ufak yazıcıdan başlayıp bütün öteki memurlardan geçtikten sonra yüce katlarına binbir güçlükle çıkmaları konusunda büyük beceri gösterirler. Şu kutsal Rusya'da Tanrı insanları öykünme hastalığından korusun. Herkes aklını bununla bozmuş. Amirini taklit etmeden duramıyor. Geçenlerde anlatıyorlardı. 9. dereceden bir memur ufak bir yerin amirliğine geçince hemen kendine özel bir oda ayırtıp odanın kapısına da görüşme odası diye bir levha astırmış. Kapıya diktiği kırmızı yakalı, omuzları şeritli odacılar küçük bir çalışma masasının zor sığdığı odanın kapısını iş için gelenlere törenle açıyorlarmış. Akaki Akakiyeviç'in başvuracağı önemli kişinin tutumu, davranışı çok sertti. Konuşurken ağzından dirhemle söz çıkardı. Küçük memurlarla ilişkilerinin temeli sertliğe dayanıyordu. Kaşlarını çatıp karşısındakinin suratına dik dik bakarak şöyle bir "Disiplin isterim efendim, disiplin, disiplin" deyişi vardı ki korkudan insanın tüyleri diken diken olurdu. Oysa buyruğunun altındaki 5-10 memura böyle sert davranmanın gereği yoktu. Çünkü zaten adamlar süt dökmüş kedi gibi karşısında süklüm püklüm dururlardı. Onu daha uzaktan görür görmez ellerindeki işi bırakırlar, önemli kişi yanlarından geçene dek put gibi çakılı kalırlardı. Sert amirin kendinden küçüklerden, disiplinden başka bir şey istemediği, onlarla konuşurken kullandığı şu üç tümceden kolayca anlaşılabilir. Nasıl cüret ediyorsunuz? Biliyor musunuz karşınızda kim var? Siz ne yaptığınızı, kiminle konuştuğunuzu nasıl unutursunuz? Bununla birlikte önemli kişimiz temiz yürekli, dostlarına karşı sevecen, yardımsever bir kimseydi. Ah o büyük rütbe yok mu ya? Generallik. Sivil dairelerde genel müdürler general, paşa rütbesi alırlardı. Çevirenin notu. Aklını başından alan da buydu işte. Rütbesi yükselir yükselmez adamcağıza bir şeyler oldu. Yükseklerde başı döndüğünden midir nedir? Yolunu iyice şaşırdı. Oysa kendi rütbesindeki arkadaşlarıyla son derece normal ilişkileri vardı. Onların arasında aklı başında mantıklı biri olarak bilinirdi. Ama siz o mantıklı adamı bir de kendi astları karşısında görmeliydiniz. İşte o zaman cehennemin dibine gönderilecek biri olur çıkardı. Böyle durumlarda en çok yaptığı şey somurtup durmaktı. Memurlar başka türlü davranmak varken somurtup oturmasından dolayı acırlardı ona. Bu soğuk adamın dairesindeki memurlar arasında neşeli bir konuşmaya katılmak için can attığı bakışlarından okunur ama o onuruna yediremediği, kendini küçük düşürmekten korktuğu için oturduğu yerde katılır kalırdı. Bu yüzden koltuğunda tekeceli sesler çıkararak homurdanan, can sıkıcı bir adam ününü kazandı kısa sürede. İşte bizim Akaki Akakiyeviç'in yanına gittiği önemli kişi böyle bir adamdı. Ne yazık ki Akaki Akakiyeviç önemli kişiye başvurmada çok elverişsiz bir zaman seçmişti. Generalin yanında çoktandır görüşmedikleri bir çocukluk arkadaşı vardı. Eski dostuyla bitmez tükenmez bir konuşmaya dalmışlardı. Yazıcılar Akaki Akakiyeviç Başmaçkin adında bir adamın kendisini görmek istediğini haber verdiler. Kimmiş bu adam diye sordu önemli kişi. Bir memur efendim. Önemli kişi Akaki Akakiyeviç'in bula bula bugünü bulduğu elverişsiz zamandan yarar sağlamasını bildi. Ya beklesin öyleyse, şimdi sırası değil, görüşmem var dedi önce. Burada önemli kişinin kuyruklu bir yalan söylediğini belirtmeliyiz. Çünkü arkadaşıyla konuşacak sözleri, tazelenecek anıları kalmamıştı. Karşılıklı kırıtarak, işte böyle Ivan Armatonoviç. Ya demek öyle Stepan Varlamoviç. Cinsinden can sıkıcı gevelemeler faslına başlamışlardı. Önemli kişi ufak memurun beklemesini buyururken, memurluktan ayrılıp çoktandır köyüne yerleşen eski dostuna gösteriş yapmak gibi bir niyet taşıyordu bir yandan da. Arkadaşıyla görüşmesi iyice can sıkıcı bir durum alınca, koltuğunun arkasına yaslanıp yana doğru kaykılarak birden anımsamış gibi odacısına "Ha, bir memur demiştiniz, söyleyin de gelsin." diye seslendi. İçeri süklüm püklüm giren Akaki Akakiyeviç'i hele üstünden dökülen giysilerini görünce birden aslan kesildi. "Ne istiyorsunuz bakalım?" General olmadan bir hafta önce aynanın karşısına geçip ezberlediği tümcelerden biriydi bu. Doğrusunu söylemek gerekirse konuşması çok etkili, çok da oturaklıydı. Öncesinden yeterince korkuya kapılmış bulunan Akaki Akakievich büzüldükçe büzüldü. Şeyleri, yanileri daha çok kullanarak kekeleye kekeleye yeni diktirdiği paltosunu soyguncuların acımadan çaldıklarını ama bekçinin polisin yardımdan kaçındıklarını söyledi. Eğer ekselansları ilgi gösterip gerekli yerlere emir verirse paltonun bulunabileceğini dokundurdu. Önemli kişi nedense Akaki Akakievich'in başvurusunu usulsüz buldu. Bunu makamına saygısızlık saydı. Bayım, siz usul yöntem bilmez misiniz? Doğrudan doğruya bana nasıl gelirsiniz? Kendi dairenize bir dilekçe verecektiniz. Dilekçeniz kaleme, oradan sekreterime, sekreterimden de bana gelecekti diye her zamanki sert tavrıyla yapılması gereken işleri anlattı. Durduğu yerde soğuk terler döken Akaki Akakievich cesaretinin son kırıntılarıyla ''Beyefendi hazretleri, sizi rahatsız etmemin nedeni sekreterlere pek güven olmaz da.'' diyebildi. ''Ne? Nasıl söylersin bunu? Bu bozguncu düşünceleri nereden çıkarıyorsunuz bakayım?'' Arkadaşına döndü. ''İşte size bugünkü gençlerin büyüklere karşı başkaldırılarının bir örneği.'' Önemli kişi Akaki Akakievich'in ellisine merdiven dayadığını fark etmemiş olacaktı. Ya da ona genç dediyse bunu 70 yaşındaki içi geçmiş memurlara bakarak söylemiş olmalıydı. Önemli kişi hıncını alamamıştı. Bunu kime söylediğinizi biliyor musunuz? Bakın karşınızda kim oturuyor, anlıyor musunuz? Size söylüyorum, anlıyor musunuz? Sesini yükselttikçe yükseltti, bir yandan da ayaklarını yere vurdu. Akaki Akakievich'in yerinde kim olsa korkardı. Zavallı adam taş kesildi. Bütün gövdesini bir titremedir alarak sendelemeye başladı. Yetişen odacılar onu kollarından tutup kaldırmasalar %100 yere kapaklanırdı. Onu kalıp gibi dışarı çıkardılar. Önemli kişi davranışının etkisinin umduğunu da aştığını görünce çok sevindi. Görsündü çocukluk arkadaşı. Birkaç sözüyle ufak memurları nasıl daha da ufaltıp etkisiz kılıyordu. Arkadaşının yüzüne yan gözle baktı. Adamcağızın yüzü değişmiş, hatta belki biraz korkmaya başlamıştı. Akaki Akakievich merdivenlerden aşağı nasıl indiğini, sokağa nasıl çıktığını bilmiyordu. Kolları bacakları onun değildi sanki. Yaşamında hiç bu kadar hem de tanımadığı bir generalden azar işitmemişti. Islık çalan tipi de güçlükle yol alırken yalpalaya yalpalaya yürüyordu. Rüzgar daha da azmıştı. Petersburg rüzgarları iyice azıttığı günler ara sokaklardan insanlara olanca öfkesiyle yüklenirdi. Akaki Akakievich o saat anjine yakalanarak boğazı şişti, eve yetişir yetişmez kendini yatağa attı. Sert amirlerin azarlaması insanı nasıl yatağa düşürüyor görün işte. Ertesi sabah anjin ateşli hummaya dönüştü. Petersburg ikliminin gönlü yüce yardımlarıyla hastalık beklenenden de çabuk gelişip ilerledi. Eve doktor çağırdıkları zaman doktor tıbbın hayırlı yardımından geri kalmasın diye hastaya lapa yazmaktan başka yapacak bir şey kalmadığını söyledi. Nitekim ev sahibesine kiracısının yakında tahtalı köyü boylayacağını, meşe tabutlar biraz pahalı olduğu için geçirmeden çam bir tabut ısmarlamasını salık verdi. Akaki Akakievich kendisi hakkında söylenen bu uğursuz sözleri işitmiş miydi? İşitse bile bu sözler onun üzerinde sarsıcı bir etki yapmış mıydı? Ne talihsiz başım varmış diyerek üzüntüsünden kahrolmuş muydu? Orası hiç belli değil. Çünkü zavallıcık yatakta iki gün boyunca ateşler içinde kıvrandı, durmadan sayıkladı. Gözünün önüne birbirinden tuhaf görüntüler geliyordu. Bazen Petrovic'in evindeymiş gibi adama yeni bir palto daha ısmarlıyor, fakat bu sefer soyguncuları yakalamak için paltoya bir de tuzak dikmesini istiyordu. Soyguncular hemen yakınında, yattığı karyolanın altındaydı sanki. Bir ara soygunculardan birinin yorganın altına girdiğini görerek ev sahibesi koca karıyı onu oradan çıkarması için yardıma çağırdı. Bazen çivide asılı duran eski paltosuna gözü takılarak yenisinin nerede olduğunu soruyordu. Zaman zaman önemli kişinin karşısında dikilirken işittiği azarlar geliyordu gözünün önüne. ''Özür dilerim ekselans'' diye mırıldanmaya başlayıp ardından öyle sunturlu küfürler sıralıyordu ki onun ağzından böyle şeyler işitmemiş bulunan koca karı korkudan istavroz çıkarıyordu. Sonra yine abuk sabuk şeyler söylemeye başlıyordu. Bütün bu ipe sapa gelmez sözlerin, bütün sayıklamaların palto çevresinde dönüp dolaştığını belirtmemiz gerekir. Akaki Akakievich tam doktorun dediği gibi ikinci günün sonunda sessizce öbür dünyaya göçtü. Adamcağızın ne odasına mühürlediler, ne eşyalarını saydılar. Neden derseniz, malını paylaşacak bir mirasçısı çıkmadığı gibi miras olarak adlandırılacak eşyası da yoktu. Topu topu 3 çift çorap, kaz teleğinden bir demet divit, bir tomar beylik kağıt, pantolonundan kopmuş birkaç düğme ve okuyucuların yakından tanıdığı eski palto kalmıştı ondan geriye. Bu ıvır zıvırı kimin aldığı bilinmiyor. Daha doğrusu öykünün yazarı bununla ilgilenmedi. Akaki Akakievich'i sessizce götürüp gömdüler. Böylece sanki öyle biri hiç yaşamamış gibi kuzey başkentimiz Akaki Akakievich'ten yoksun kaldı. Kimsenin ilgilenmediği, değer verip hatırını sormadığı, ufak bir sineği iğnenin ucuna geçirip mikroskobunun altında inceleyen doğa bilimcilerin bile dikkatini çekmeyen, sanki önemsiz bir yaratık o. Kalemdeki arkadaşlarının alaylarına yıllar boyu sessizce katlandıktan sonra gene öyle sessizce göçüp gitmişti. Gerçi kralların, çarların, dünyamızı yönetenlerin bile eninde sonunda başlarına gelecek bir olaydı ölüm. Eğer son günlerinde yaşamını parıltılı bir ışık gibi aydınlatan yeni bir palto diktirme olayını saymazsak, zavallı Akaki Akakievich mutluluk denen şeyi hiç tatmamıştı. Aradan birkaç gün geçince Akaki Akakievich'in evine çalıştığı daireden bir odacı geldi. Müdür bir an önce işinin başına dönmesini istiyordu. Odacı bakanlığa geri döndüğünde, ''Ne yazık ki bir daha gelemeyecek.'' dedi. ''Niçin gelemeyecekmiş?'' ''Ölmüş de ondan, gömüleli 4 gün olmuş.'' Akaki Akakievich'in öldüğünü dairesinden böyle öğrendiler. Ertesi gün yerinde başka bir memur oturmaktaydı. Yeni memur ondan daha uzun boyluydu. Yalnız onun gibi dik, düzgün yazı yazamıyordu. Çarpık çurpuk bir yazısı vardı. Akaki Akakievich'in öyküsünün burada bitmeyeceği kimin aklına gelirdi? Yaşadığı sürece kimsenin ilgisini çekmeyen bu silik adamın, öldükten sonra kendisinden birkaç gün korkuyla söz ettireceğini kim bilebilirdi? Evet, beklenenin tersine kent garip olaylarla çalkalanmaya başladı. Bizim olağan öykümüz de böylece olağanüstü bir havaya büründü. Kentte ağızdan ağıza bazı söylentiler yayıldı. Sözde geceleri Kalinkin Köprüsü yakınlarında memur kılığında bir hortlak dolaşıyor, harıl harıl çaldırdığı paltosunu arıyormuş. Ama fırsatını bulunca kimsenin rütbesine, sanına aldırmadan karşılaştıklarının paltolarını sırtlarından çekip aldığı da oluyormuş. Hem de ne paltolar! Kedi kürkünden mi istersiniz, kunduzdan mı, içi pamuklu cinsten, samurdan, ayı postundan yapılanları mı? Kısacası insanoğlunun kendi derisini örtmek için düşündüğü her çeşit kürk ve deriden paltolardı bunlar. Akaki Akakievich'in çalıştığı bakanlıktan bir memur, hortlağı kendi gözleriyle görmüş. Üstelik yakınlarda ölen 9. dereceden memur arkadaşını ilk görüşte tanımış. Fakat hortlakla karşılaşmak adamcağızı öylesine ürkütmüş ki onu doğru dürüst inceleyemeden tabanları yağlamış. O kaçarken hortlak arkadan görürsün sen diye parmağını sallıyormuş. Gün geçmiyordu ki yalnız ufak memurlar değil, yüksek rütbeli kodamanlar dahi paltolarını çaldırıp soğuktan aksırıp tıksırmaya başlamasınlar. Bu konuda yakınmalar artınca bütün karakollara hortlağı ölü ya da diri yakalamaları, başkalarına ibret olsun diye gerekli cezaya çarptırmaları buyruğu verildi. Bu buyruk üzerine kolluk güçleri neredeyse başarıyorlardı üzerlerine aldıkları görevi. Hortlak ömür boyu flüt çalmış emekli bir müzisyenin kalın paltosunu sırtından soyduğu bir sırada bir bekçi hortlağın yakasına yapışıvermiş. Ondan sonra da iki arkadaşını çağırıp tutmaları için onlara teslim etmiş. Arkadaşları hortlağı sımsıkı tutarken bekçi çizmesinden enfiye kutusunu çıkarmış, ayazlarda tam 6 kez donma tehlikesi geçiren koca burnuna tıka basa tütün doldurmaya başlamış. Fakat enfiye ne cins bir tütünden yapılmışsa kokusuna hortlak bile dayanamamış. Bekçi tam sağ burun deliğini parmağıyla kapayıp sol deliği tütünle doldurduğu sırada ondan önce hortlak aksırmış. Hapşırmaya başlayan hortlak, 3 bekçinin de yüzüne gözüne tükürüklerini saçmış. Adamlar gözlerini yumruklarıyla sile dursunlar, hortlak bu fırsattan yararlanarak tüymüş oradan. Ondan sonra arada bul Yaman soyguncuyu. Bekçiler hortlağı gerçekten yakalayıp yakalayamadıklarını bile anlayamamışlar. Adamlar bu olaydan sonra öyle korkmuşlar ki, ölü değil diri soyguncuları bile tutmaya tövbe etmişler. Yolda kuşkulu birini gördüklerinde, "Hey hemşerim, fazla eğlenme buralarda. Hemen çek arabanı," diye uzaktan kovuyorlarmış. Bekçilerin gevşekliğinden yüz bulan Hortlak işi iyice azıtmış. Kalinkin Köprüsü'nün yakınlarında bile gözükmeye başlamış. Kendi gölgesinden korkanlar oralara adımlarını atamaz olmuşlar. Hortlak konusuna öyle daldık ki bu arada önemli kişiyi büsbütün unuttuk. Oysa olağan öykümüzün olağanüstü bir havaya bürünmesinin asıl nedeni oydu. Gene kimsenin hakkını yemeden bir gerçeği belirtelim. Önemli kişi zavallı Akaki Akakiyeviç'i bir güzel haşlayıp gönderdikten sonra yaptıklarından dolayı büyük bir pişmanlık duydu. Zaten acıma duygusu yüreğine büsbütün yabancı değildi. Rütbesinin engellemesine karşın arada bir insanlara iyi davrandığı görülmüştür. O günde uzaklardan gelen dostunu uğurladıktan sonra Akaki Akakiyeviç'i düşünmeye başladı. Yalnız o gün mü? Sonraki her gün azarlamalarına dayanamayan memurun soluk yüzü aklına geldikçe, onun karşısında tir tir titrediğini düşündükçe bütün huzuru kaçıyordu. Böyle sıkıntılara daha fazla dayanamayan önemli kişi bir hafta sonra Akaki Akakiyeviç'e bir adam gönderdi. Durumunu sordurarak adamcağıza nasıl bir yardımda bulunabileceğini öğrenmek istedi. Ama Akaki Akakiyeviç'in hummadan bir iki gün içinde öldüğünü haber verdikleri zaman genel müdür çok şaşırdı. Hatta bir sızı duyarak bütün keyfi kaçtı. Hiç olmazsa biraz oyalanıp bu tatsız olayı unutmak amacıyla akşamleyin dostlarından birinin evine yollandı. Orada neşeli bir arkadaş topluluğu buldu. Gelenlerin hepsi de aynı rütbede olduklarından birdenbire pek neşelendi, dili çözüldü, konuşması içten sevinçli bir havaya büründü. Kısacası hoş bir akşam geçirdi arkadaşları arasında. Akşam yemeğinde bir iki kadehte şampanya içtiler. Şampanyanın neşelenmede, insanda değişik duygular uyandırmada ne gibi etkiler sağladığı herkesçe bilinir. Önemli kişi de bu etkiler altında o gece hemen eve gitmemesinin, Alman asıllı dostu Karolina Ivanovna'ya bir yol uğrayıvermenin daha uygun olacağına karar verdi. Yeri gelmişken önemli kişinin yaşını başına almış, saygıdeğer bir aile babası, iyi bir koca olduğunu belirtelim. Birisi kendi yanında çalışan yetişkin iki oğlu ile burnu hafifçe havaya kalkık, 16 yaşlarındaki sevimli mi sevimli kızı her sabah "Bonjour papa, günaydın baba, Fransızca" diyerek elini öpmeye gelirlerdi. Henüz gençliğinin tazeliğini yitirmemiş, eli yüzü düzgün karısı da önce kendi elini öptürür, sonra ters çevirerek onunkini öperdi. İşte böyle düzenli bir aile yaşamı olan önemli kişi bir kadın arkadaş edinmekten geri kalmamıştı. Oysa dost edindiği kadın karısından ne daha güzel ne de daha gençti. Yeryüzünde bazen öyle tuhaf işler dönüyor ki anlayana aşk olsun. Arkadaşlarından ayrılan önemli kişi kızağına kurulup kürküne sarındıktan sonra "Doğruca Karolina Ivanovna'nın evine," diye buyurdu sürücüsüne. Gecenin ayazında kalın kürküne bürünüp tatlı hayallere dalmak kadar bir Rus'u saran başka bir şey yoktur. Kürkün içinde ısınınca birbirinden tatlı hayaller, geçmişin en zevkli anları kendiliğinden gözünün önüne geliverir. Önemli kişi de geçirdiği akşamın neşeli dakikalarını, arkadaş çevresinin sıcaklığını, anlatılan fıkraları anımsayarak kendi kendine gülümsüyor, hatta bununla da yetinmeyip kimi fıkraları fısıldayarak tekrarlıyordu. Eğer bu sırada dayanamayıp gülmüşse nedenini anlamak güç değil. O sırada keyfini kaçıran tek şey arada bir esen, burnunu fiskeleyen sert rüzgardı. O zaman yüzüne buz gibi kar tanecikleri çarpıyor, kürkünün yakası yelken gibi geriliyor, gerilen yaka arada bir ansızın havaya kalkarak ağzını kapatıyor, adamcağız boğulmaktan kurtulmak için sonu gelmez çabalar harcıyordu. İşte böyle yakasıyla uğraştığı bir sırada bir elin sertçe ensesine yapıştığını hissetti. Neye uğradığını şaşıran önemli kişi başını yana çevirince eski püskü resmi giysisi içinde bir memurla burun buruna geldi. Daha da garibi bu adamın kar beyazlığındaki ölü yüzüyle azarladığı küçük memur Akaki Akakiyeviç'e tıpatıp benzemesiydi. Hayır, karşısında tir tir titreyen çelimsiz memurun ta kendisiydi bu. Hortlak ağzını çarpıtıp iğrenç bir mezar kokusu saçarak "En sonunda senin de yakana yapıştım," diye haykırdı. "Benim aradığım asıl senin kürkündü. Çaldırdığım paltomu bulmak için kılını bile kıpırdatmamıştın, öyle değil mi? Üstelik beni başkalarının yanında rezil etmiştin. Çabuk çıkar sırtındakini." Önemli kişinin beti benzi attı, az kalsın oracıkta düşüp eşek cennetini boylayacaktı. Makamında kendinden küçüklerin karşısında kükreyen o boylu boslu, aslan yürekli, sert amir o değildi sanki. Eşek cennetini boylamasa bile korkudan bayılacağını hissetti. Kürkünü sırtından kendi eliyle sıyırarak fırlattı. "Eve, çabuk eve!" diye haykırdı sürücüsüne. Böyle haykırmaların ardından daha sert uyarıların geldiğini deneylerinden bilen sürücü her olasılığa karşı başını omuzları arasında gizleyerek kırbacını şaklattı, kızak bir ok gibi ileri fırladı. 5-6 dakika sonra önemli kişi evinin önündeydi. Karolina Ivanovna çoktan unutulmuştu. Ekselansları paltosuz, yüzü sapsarı, sendeliğe sendeliğe odasına varabildi, yığılırcasına yatağına yattı. Korkulu düşler görerek geçirdiği geceden sonra sabah çayında kızı onu gene sapsarı görünce ''Aman baba, yüzün ne kadar da solgun, yoksa hasta mısın?'' diye sormaktan kendini alamadı. Babanın sesi çıkmadı. Gittiği arkadaş toplantısından dönüşte başından geçenlerden tek söz etmedi. O gece olanlar onu öylesine sarsmıştı ki karşısına çıkan memurlara ''O da ne biçim söz, nasıl söylersiniz böyle bir şeyi?'' ''Karşınızda kim olduğunu bilmiyor musunuz?'' gibi lafları bir daha ağzına almadı. Küçük memurlara çıkışsa bile onları iyice dinledikten, işin aslını astarını anladıktan sonra yapıyordu bunu. İşin daha da dikkate değer yanı, o günden sonra hortlak memurun bir daha ortalıkta gözükmediğiydi. Anlaşılan generalin kürklü paltosu tas tamam üstüne uymuş, o da geceleri başkalarının paltolarını soymaktan vazgeçmişti. Gene de kimi meraklı, heyecan düşkünü kişiler bu işin ucunu bırakmadılar. Sağda solda böyle olaylarla ilgili haberleri yaymayı sürdürdüler. Hatta Kolomnalı bir mahalle bekçisi gece bir evin arkasından hortlak çıktığını yeminle söylüyordu. Bekçi ufak tefek sıska bir adamdı. Hani rüzgar biraz kuvvetlice esse yere devrilirdi. Yaratılıştan cılız olduğu için bir gün irice bir domuz yavrusu avludan dışarı fırlarken bekçiye çarpmış onu yere yıkmıştı. Bu gülünç durumu gören arabacılar adamcağızı alaya almışlar, o da herkesi eğlendirmesine karşılık oradakilerden birer kapik toplamıştı. İşte bu bekçi evin arkasından çıkan hortlağı yakalamaya gücü yetmeyince onu hayli uzaktan izlemeye koyulmuş, ancak bir ara hortlak geriye dönüp dirilerde bile bulunmayan irilikte yumruklarını göstererek ''Hey, peşimde ne dolanıp duruyorsun?'' diye bağırınca bekçi duralamış ''Ben mi? Hiç, şuradan geçiyordum da'' diyerek kulübesine dönmüş. Anlatılanlara bakılırsa bu hortlak çam yarması gibi bir herifmiş. Kocaman pala bıyıkları varmış. Hortlak bekçiyi korkutup kaçırdıktan sonra adımlarını Obuhov Köprüsü'ne doğru sıklaştırmış, sonra karanlıklar içinde gözden silinmiş. Kitabın sonu. 20 Şubat 2003, sayfa 62.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi 0212 417 2546 0212 417 1925 Körler Bölümü @ibb.gov.tr